Ayrım 33.
Maçka'da bir Rum'un 5 katlı apartmanını, Karaköy'de bir Ermeni ile Yahudinin büyük, ortak iş hanının yarısını, Beyoğlu'nda eski yaygın bir siteyi, o da bir Ermeni'ninmiş, gene Beyoğlu'nda tünel yöresinde bir Rum'un sıra dükkanlarını hemen ölü fiyatına aldığını yarı kıskançlık, yarı beğeni, yarı kızgınlıkla gülümseyerek gözü doymuyor diye eklemeyi de unutmayan Mithat'tan duymuştu. Epey de borca girmiş bankalara filan. Mükerrem Hanım'ın altınları, takıları varmış, onları da bozdurmuş. Beyoğlu'ndaki hanı kadının üstüne yaptırmış. Bir ara ortalıktaki tüm parasını da çekmeye kalkmış, vazgeçmiş sonra ortaklığı bozmamak için. Ali Rıfkı ortaklığının Almanlarla sürüp giden tütün dış satımı dışında bir işe kalkışmamasında Salt Eşref Bey'in tutumunun değil, dolap beygiri gibi bağlandığı yerde dönüp duran Mithat'ın sınırlı yeteneğini de payı vardı. Hele Pakize ile evlenince düştüğü bolluğun içinde batıp gitmişti oğlan. Gittikçe artan ölçülü içkiye düşkünlüğü vardı bir de. Gençliğin onun gibi Alman toplumunda yaşamamış olmanın cinsel açlığındaki Mithat da, Sait de gizli açık alay konusuydu Galip'in. Sait tombalak karısına pek aldırmazdı, hele bu kentte dilediğince yaşıyordu. Mithat'ınki kaçamaklara bağlıydı. İçkiye vurmasında bu kısıtlılığın da payı olmalıydı. Sonunda Pakize bir gece Mithat'ı, Ali Raif'in ilk karısı, eski kuması Esma'nın karyolasında yakalayınca evde kıyametler kopmuştu. Az kalsın ki kopuyordu daha doğrusu. Mithat ertesi günü tam bir ürkü içinde gelip olayı Galip'e açmış, onun aklıyla yoluna konmuştu işler. Ortaklığın asıl büyük payını elinde tutan Esma'ya diş geçirmeye kalkışamayacağını Pakize'yi anımsatmak güç olmamıştı. Bu çirkin kadınla yatmayı göze almasının Mithat için bir anlamda döndürmek zorunda olduğu ortaklığın işleriyle ilgili bir özveri olduğunu inanmaktan başka umarı olmadığını anlayacak kadar gerçekçi davranmıştı Pakize. Oğlu Tahir'in bile yasal olarak Esma'nın üstüne yazılı olduğunu da unutmamalıydı. Eve gelirken ne yaptığını bilmeyecek kadar içkiliymiş zavallı Mithat o gece. Gecenin bir saatinde bu kadın bekleyip açmış kapıyı. Gözü de Mithat'tı. Başka nasıl yenir yutulur o acuze? Bu vodvil epey süre eğlendirmişti Galip'i. Ali Rıfkıların konağında uzunca süren gerginliği Sait'e de fısıldamıştı. Bazen örtülü biçimde telefonda bile gülmekten kırılarak günlerce konuşup durmuşlardı. Neyse, toz duman yatışık barış sağlandı. Rahmetli Ali Rıfkı'nın vasiyeti vardı. Esma Hanım'ı başka eve çıkarıp aileyi dağıtamazlardı. Mithat, Esma'nın yeni evine dadanır diye de korkmuş olabilirdi Pakize. İyiydi göz altında olması. Yarı şaka karıştığı olay Mithat'tan çok Galip'in yaşamını etkilemişti sonunda. Sait'le konuşmuşlar, Mithat'ı dışarıda bir yerlerde eğlendirme görevi Galip'e düşmüştü. Epey ciddi sonuçları olmuştu bu şakanın da. Park otelde barda bir iki tek atıp kimi zaman ayarladıkları kadınlarla geceyi geç saatlere kadar ya otelde ya Galip'in yakındaki dairesinde süren eğlenceyle kapatmak ayda bir iki kaçamaktan düzenli biçimde haftada bir ikiyi bulmuştu hemen de kısa sürede. Mithat bir Chevrolet araba satın alınca bu eğlenceler onu gittikçe artan cinsel azgınlığıyla boğaz meyhanelerine, otellerine kadar da uzanmıştı. İçkiyi biraz kaçırtımı çekip çevirmek de sorundu oğlanı. Sait'in kollamasıyla bir iki rezilliği kılıp hayatlatmışlardı. Galip'in neredeyse bir yılda sürüp gelen bu olaylar içinde yuvarlanıp gitmesinin nasıl nedeni, savaştaki hiç de beklemediği biçimde terse dönmüş gelişmelerin itelemesiydi belki de. Kendini Mithat gibi dağıtması söz konusu değildi, denetim ondaydı. Gittikçe içine çöküp karartmaya başlayan kuşkuyla dolu günlerinde bu eğlenceli geceler bırakamayacağı değil, şimdilik bırakmak istemediği korunma önlemiydi bir tür. Savaş cephelerindeki tatsızlıkları, eğlenceli olayların sırtına vurmak yalnız onun değil, çevresindeki Almanların da kullandığı yol yöntem olmalıydı. Almanya korkunç bombalar altındaydı. Yakınlarını orada bırakıp gelmiş Almanlar, karılarını, çocuklarını getirmelerine izin verilmiyordu çoğunun. Gestapo'nun güvenlik için bir tür rehin tutma önlemiydi bu. Bu yüzden duydukları acıyı sindirme çabasıyla o ölüm sahnesinden uzakta olmanın sevincini, kimi zaman görev süsü vererek düzenledikleri çeşitli şölenlerde birbirine katıp karıştırarak zil zurna sarhoş oluyorlar, gelen kötü savaş haberlerini umursamaz görünür biçimde bağırıp çağırıyorlardı. Park otel barının salonlarının iki yanın casuslarıyla dolu olduğunu bilmeyen yoktu. Bir sürüsünü Galip de tanıyordu artık. Kimsenin pek bir şey sakladığı da yoktu. Salona girdiler mi bö, bö bebeğim ben bir casusum şarkısını alayından tındırdatmaya başlıyordu piyano. İngilizlerin gizli şifresini çözüp kendi kod adlarının 1200 olduğunu öğrenmiş Almanlar. Tutturmuşlardı meyhanelerde bağıra çağıra Deutschland yerine 1200'ü koyup marşlarını söylemeye. Ne kadar bağırıp çağırsalar üstü olmadıkları günden güne belli oluyordu. Amerikalıların savaşta kurdukları haber alma örgütü OSS, Office of Strategic Service, deli fişek Amerikan ajanlarına söz geçirmesi olası değildi. Kafayı çekip bara giren ne haber casuslar diye başlıyordu. Zarfların üstüne adres yazılmamasını bile OSS'un Türkiye baş sorumlusu Leining McFarland öğretememişti adamlarına. Kimsenin aldırdığı yoktu. Daha çok Amerikan elçiliğiyle takışma içindeydiler Ostçular. Siyasal bir skandaldan korkuyordu elçilik. Oysa ya gazeteci ya da kolejde öğretmen olan Ost takımının tümünü biliyordu Türk güvenliği. Bunları gülmece gibi anlatan Sait'in tutumundan da belliydi ki artık onların da aldırdığı yoktu. Köklü geleneği sürdüren Kurt İngiliz ajanlarının yanında acemi çaylaklardı bunlar Sait'in dediği. Basına haber dağıtan Amerikan Haberler Bürosu'nda 20 Amerikalıya karşın 100'e yakın Türk vardı. Onun dışında da 3 Amerikan kuruluşu Amerikan mallarının pazarlanmasına, özellikle de Türkiye'de hangi ortaklıklara ambargo konacağını saptamaya çalışıyorlardı. Bütün çabaları Almanlara ortaklarına stratejik madde gönderilmesini önlemeye yönelikti. Bunlar da Eşref Bey'in korkulu düşüde. Amerikalıların kara listesine girersek yandık diyordu. Onların yumuşak baktıkları tütün dışında hiçbir malın satışına girişmiyordu Almanlarla. Fındıktı, yündü, tıpta kullandıkları afyondu, pamuktu, kalp İngiliz parası basmak için kullanıyormuş Almanlar kaliteli Türk pamuğunu. Bağlaşık ülkelerin stratejik madde diye baktıkları bütün mallar yasak ürünlerdi Eşref Bey'e göre de. Mithat'ı da etkilediği belliydi. Almanları iş yaparken de ötekilerle alım satıma kalkışamıyorlardı. Yoksa İngilizler, Amerikalılar da büyük paralar veriyorlardı her mala. Almanların eline geçmesin diye çuvalla parayı alarak İskenderun'dan yükledikleri kromu, açılıp denize döktükleri yaygın söylentiydi. Nasıl korkmasın de Eşref Bey? Ağzını aramak için biraz alaylı Sait'e sözünü etti bunun. O da hiç alaylı bakmıyordu. Doğru adam dedi. Tırnaklarını bir takarsa Amerikalılar, sırasını yakalamış gibi ekledi. Sen çok güveniyorsun ya Galipçiğim. Almanlar kendilerini güç kurtarır bu gidişle. Allah yardımcımız olsun. Başını ezemediler Bolşevik yılanının. Gene umut öte yanda. İngiliz'i, Amerikalısı da toz kondurmuyorlar şimdi Ruslara. Onları da yitirirsek işimiz duman. Sait belli ki üst düzey yöneticilerden aldığını satıyordu. İlk kez karşı çıkmadan susmak gereğini duymuştu Galip. Kızgınlığını içine bastırarak. Söylenenleri yadırgamadığı için kendine kızıyordu bir yandan da. Alman ordusunun elinde sonunda Kızıl Moskof'u nasıl olsa tepeleyeceğine inanan bir Hüsnü Melek sersemi vardı ortalarda dolaşan. Bir de Arnavut kabadayısı görünümünde Hamdi Hoca. Gösterilen saygıya karşın pek kimsenin ciddiye aldığı yoktu onu da. Almancı paşalar belli gazete köşelerinde Alman ordusunun nasıl büyük asker ustalığıyla çekirdiklerini ballandırarak anlatıyorlarsa da özel konuşmalarında onların da kaygı içinde oldukları, daha çok da askerlerin işine karıştığı savıyla Hitler'i suçladıkları biliniyordu. Zeytinburnu'ndaki fabrikasına görmeye gittikleri bir gün Nuri Paşa sövüp saymıştı Almanlara. Ayaklarına gelen tarihsel fırsatı bu kez de kaçırmıştı eşekler. Böyleydi bunlar. Siyasada ancak bir yere kadar işliyordu Alman'ın kafası. Hüsnü Melek Bey bir şeyler diyecek gibi dikelmiş, Galip'in sustuğunu görünce yutkunup kalmıştı. Çıkınca durumu yumuşatmak için küçümseyen bir gülümsemeyle ''Delidir bu paşa biraz'' demiş. Galip ses çıkarmayınca üstelememişti. Ankara'da kurulacak bir küçük atölyedeki Nebile Hanım'ın bir tanıdığınındı, yakıt sorununu danışmaya gitmişlerdi paşaya. Bir şey soramadan çıktılar. Nuri Paşa bunlarla konuşurken elinde sivri eğe bir bombayı kurcalayıp duruyor, sinsi bir alayla da gizlice gözlüyordu nasıl korkuyorlar diye. Odadaki mühendisle teknisyen izin isteyip çıkmışlar demen. Ne kadar örtbas etmeye çalışsa yüreğinin küt küt atmasını önleyememişti Galip. Biraz değil, epey deliydi bu paşa. Hem de budala bir deli. Hiçbir Alman yapmazdı onun yaptığı bu eşekliği. Kafaları da bu kadar işliyordu bu eşeklerin. Koca imparatorluğu da böyle batırdı bu eşekler. Abisi Enver de bunun gibi delinin biriymiş. Atatürk nerede, bunlar nerede? Düşündükçe kızmış, o gün yemekte tutamayıp bunları söylemişti Hüsnü Melek Bey'e. Eşek sözcüğünü kullanmamıştı yalnız. O da pek ses çıkarmadan dinlemişti ya, sevindiği belliydi Tatar'ın. Zeytinburnu dönüşü indikleri Aksaray'da bir lokantada yemek yiyorlardı. Bir de Almanlardan yardım, destek bekler bunlar dedi Hüsnü Melek sessizce bitirdiği yemekten sonra kahvesini dalgın yudumlarken. Takılmıştı Galip. Almanların el altından yandaşlarına büyük para yardımları yaptıklarını Sait'ten duymuştu. Şaka yolu ağzını arar gibiydi Sait. Sana da bir Volkswagen verseler mi ne demişti. Epey içkiliydiler. Pera Palas'ta yemek yiyorlardı. Gözünü dışarıdan yeni getirilmiş bir Arjantinli şarkıcının yırtmaçlı eteğinden çıkıveren mermer yontu gibi bacaklarına dikmiş Mithatlı üçüydüler. Haberleri sana veriyorum ben dedi. Arabayı niye onlar versin? Leverkun'da yemek yedikleri günler bile çoğu kez Galip öderdi hesabı. Fırlama Wilhelm Hamburger'ın eli açıktı yalnız. Alman'a hiç de uymayan biçimde su gibi para harcayan bir Avusturyalıydı o. Ticaret yolu kazandıklarının dışında hiç kimseden zırnık almamıştı Galip. Öneren de olmamıştı. Hüsnü Melek Bey'in bu dediği, Sait'in sözünü ettiği paraydı belki. Kurcalasa mıydı? Tam alacaktı ki Eşref Bey'den açtı Hüsnü Melek Bey. Durumu epey güç diyorlar bizim Eşref'in. Siz Necla ile daha konuşamadınız değil mi? Konuştuk dedi Galip. Sözünü edebileceğim bir durum yok daha. Üstüne gitmek yakışıksız olur, doğal akışında olmalı diyerek hemen değiştirdi konuyu. Eşref Bey'in durumu da pek kötü görünmüyor. Gözlerini kısınca Tatar kırışıklıkları şakaklarına doğru uzamıştı Hüsnü Melek Bey'in. Ağırca başını salladı. Körülmez dedi. Başını indi mi körür? Artan Bolşevik Moskov tehlikesi daha uyanık olmaya zorlamıştı devleti Hüsnü Melek Bey'in dediği. Genelkurmay Başkanlığı, özellikle Mareşal ile çevresindeki güvendiği kişiler, hükümeti, Halk Partisi içindeki yuvarlanmalara karşı uyarmışlardı. Askeri haber almanın elinde epey bilgi vardı bu konuda. Kimilerinin durumlarını gizli güvenlik birkaç yoldan inceden inceye araştırmaya başlamıştı. Hüsnü Melek açıkça söylemiyordu ya, Eşref Bey de bunların arasındaydı belki. Ankara'da Galip'in dizleyip marif vekaletinde başvurmadık yer, çalmadık kapı bırakmamalarına karşı işini yaptıramamışlardı Necla'nın. Halide Hanım'ın görmeyi salık verdiği kişi de izindeymiş. O gün Hüsnü Melek Bey'den ayrılınca ne yapması gerektiği konusunda bir türlü kesin yargıya varamamıştı Galip. Hüsnü Melek'in anlattıklarının sevindirici yanları, kaygı verecek yanlarından hiç de çok görünmüyordu. Zahit'in bir ara uzak durmasının nedeni de buna bağlanabilir miydi? Eşref Bey'le de o kadar çok birlikte olmuşlardı ki o günler. Saçma bir kuruntuydu belki de. İnsanın kafasına takılıyordu işte. Berlin'deki bir askeri ateşeyi anımsıyordu. Herif komünistlere karşı görevini yaparken kendine bile kara çalınmasından kaygılıydı neredeyse. Şu oyu vukuundan beterdir demişti bir gün. Sinsi, giz küp Hüsnü Melek'in askeri haber almayla ilişkisi belli ki vardı da onun ötesinde, üstünde çok daha güçlü kişiler olmalıydı bu işleri izleyip kurcalayan. Necla'nın erkek arkadaşı, neydi oğlanın adı, Turgut'u bunlar içeri aldırıp konuşturtmuştu. Olayı şöyle bir anlatmış, niyeyse pek önemser görünmemişti Sait. Birilerinden gelen isteği ihbar sayarak öyle bir şey yapılmıştı birinci şubede. İvmeye gelmezdi bu işler. Onun içinde kaygılar beliriyordu. Hüsrev Gerede'yi arasa mıydı bir? İnanmış, kararlı, kendini de tanıyıp seven bir adamdı Hüsrev Bey. İsmet Paşa'ya da sözünü dinleten adam derlerdi. Öyleydi de. Berlin elçiliğinden apar topar nasıl aldılar? İngilizler bastırmıştı, başka ne yapacaklardı? Hüsrev Gerede ile ilişki Erkilet, Hüsnü Melek tayfasının üstünde yollar açabilirdi. Kurtdoğan Paşa'yı ola ki pek bilinen karısı Nebile'den ötürü genelkurmayda pek saygın karşılamıyorlardı. Etkisizliği silik kişiliğinden de olabilirdi. Bu karışık ilişkilerden ne çıkacağı belli değildi ya, daracık alana sıkışıp kalmaktan iyiydi. Asıl böyle günlerde sırasında çalabileceği çok çeşitli kapısı olmalıydı insanın. Temel sorun paraydı sonunda. Düşlediği şeylere gizli açık bütün çabalarına karşın gözle görülür bir yaklaşım sağlayamamıştı. Varlık vergisi olayı paralı herkesi, kimi Türk varsılarını bile ürkütmüş, geniş bir kesimi kuşkuya düşürmüştü en azından. Bugün onlara, yarın bize diye düşünüyor olmalıydılar. Mithat'ın iş ilişkileri içinde edindiği gittikçe genişleyen bir çevresi vardı. Dertleşiyorlar, birbirlerine destek olup akıl danışıyorlardı. Varlıklarının göze batıcı olmasından çekiniyordu hepsi de. Romanya'da karından, Türkiye'de malından, Karadeniz'de geminden güvenli olamazsın demişti bir gün Eşref Bey kahkahalar arasında. Öyle derlermiş. Gülüyordu. İçine sindirdiği belliydi sözü. Eşref Bey sindirebilirdi. Sindiremeyen varsıllar da vardı. Malından güvenli olunmayan bir ülkede de bu kadar oluyor demek işler. Malından güvenli olmasaydı çalışır mıydı Alman? Kim çalışır? Eşref Bey gibi havadan kazanmayacaksın ki malın değerini bilip kimseye kaptırmayacaksın o zaman. Manikyan takılır gibi sizinkiler mal değeri bilmez demişti bir gün. Kızacağımdan korkmasa daha ileri giderdi. Kayseri'de yerleştikleri bir Ermeni konağını nasıl kırıp döktüklerini anlatmıştı bizim köylülerin. Köylü diye yumuşatmıştı, aslında Türklerdi dediği. Yıkıcı bir yanımız var, yatsıyamayız. Hazıra konmaya alışık bir yanımız da var. İşte Mithat, kurulmuş çark dönüyor, paralar geliyor. Bir adım attır attırabilirsen herife. Evlenmeyle de pek ilgilenmez olmuştu. Varlık vergisiyle bir sürü mülkün üstüne oturan Eşref Bey'le bir yere gidilemeyeceğini anlamıştı. Parasını pulunu tapulara yatırmış Eşref Bey'in kızı Necla ile evlenmek ne getirecekti ona? Kışı geçen baharı bu gelgitli duyguların tedirginliğinde geçirmişti. Umarsızdı. Başka bir sıçrama olanağı da yoktu görünürde. Gümrük komisyon işleriyle uğraşan biri öyle demişti bir gün. İyidir durumumuz. Hancı tavuğu gibi yolcu bokuyla geçinip gidiyoruz işte. Gülmüştü o gün. Sonradan koymuştu. Onun durumu üstün görünümüne karşın çok mu başkaydı bundan? Bu yazgıyı kırıp aşmanın bir yolunu bulacaktı. Zorunluydu bulması. Böyle büyük bir oyuna atılmak için elindeki kartlara bakınca da kolu kanadı kırılıyordu. Alınganlıktı belki, bilmiyordu ya, Almanlar arasındaki saygınlığına da gölge düşüyordu sanki. Austro-Türk yöredeki tütün işçi için yıllardır ilk kez Galip'i atlayıp İzmirli firma ile başka bir aracıyı kullanmıştı. Nasıl katı olduklarını bilmez değildi Almanların. Babasının bile gözünün yaşına bakmaz Alman. Umduğunu bulamadı mı fırlatır atar. Beğendiği yanı da buydu adamların. Peki ondan ne umuyorlardı da bulamamışlardı? Bir gece kapısı çalınıp da karşısında gülümseyerek bakan Fräulein Ute'yi buldu. Gün günden püsürleşen bu kara çile içinde umarsız develenip durduğu bu günlerde bundan daha güzel armağan olabilir miydi? Almanya'da ilişki kurduğu kızların az güzellerinden biriydi Ute. Arayı açıp kesmesinin nedeni az güzel oluşu değil, kızın Alman Güvenlik Bakanlığı'nda çalışıyor olmasıydı. SD'de olduğunu ağzından kaçırmıştı bir gün. SD, Almanların da çekindiği örgüttü. Alfred'in selamını getirmişti Ute. Alfred Köporruk'tan, geçen yıl Sirkeci'den yolcu ettiği dostu Viskonsül'den almıştı adresini. O geceyi pek tatlı yaşadılar. Az güzel de görünmemişti gözüne Türkiye'ye görevle geldiğini saklamayan Fräulein Ute. Alman kadınları özlemişti demek. Ankara'dan dönünce doğru ona inmişti. Hep donda kaldı. Levern Kuhn'la ya da öteki Almanlara görünmedi bile. Hiç kimseye hiçbir biçimde sözünü etmemesi için de yalvardı neredeyse. Kadının kendine duyduğu sevgiyle görevinin yasaklanmasına karşın tutamayıp gelmesini saklama diye almış, anlayışla karşılayıp söz vermişti. İlişki kurduğu hiçbir kadını kimseye açıklamamak kesin kuraldı yaşamında. Onu niye açıklasındı? En ateşli öpücüklerle kopar gibi iki gün sonra ayrıldı Ute. O akşam trenle Almanya'ya gidiyordu. Trenin Sirkeci'den ayrılma saati 20 dakika geçti geçmedi telefon çaldı. Saitti. Allah kavuştursun diyordu alaylı. İzliyorlardı Ute'yi demek. Yaz raporunu dedi Sait aynı takılmayla. Çok sıkı sorgudan geçeceğini de unutma. Telefonu kapatıp da Ute'nin ağzından kaçırır gibi kırık dökük söylediklerini bir araya toplayarak çevresindeki ilişki dokusunu yeniden ölçüp biçmeye koyulunca bir bir yanı veren küçük ışık kaynakları bir sürü gizemli karanlık lekenin altını çizivermişti. Niye aşırı güvenmişti Sait'e? Atlamıştı işte. Herif konumu gereği benim dışımda, bakarsın bana karşı oyunlar içinde. Niye olmasın? Babasının oğluna bile güvenmemesi gerekli kişinin. Bunu nasıl unuturum? Unuttuğum nereden çıktı? Peki bana karşı ne oyun olacak Sait'in? Nereden bileceksin? Ute'nin sizinkilerle iyi Abwehr'in arası. Sözünden ne çıkarabilirdi söz gelimi? Levern Kuhn'la tanışmıyordu Sait bildiği. Telefonda raporunu düzenle diye takılması da Galip'in Levern Kuhn'u adamla konuşmalarını sık sık ayrıntılarıyla anlatmasındandı sessizce dinleyen Sait'i. Güvenlikteki en tepede tek söz sahibi de değildi bu adam. Kim bilir kaç koldan kaç kişiyle ilişkiler kurmuştur güvenlik Almanlarla. Öyledir de Sait de her vakit içinde olmalı bu kapalı devrenin. Yaşamın ilk kez anlamsız olduğunu bilse de neredeyse korkuya dönüşmeye başlayan böylesi ağırlıkta bir kaygı düşmüştü içine. Almanlarla yakınlık, işlerini yürüttüğü 3-5 varsıl tüccarın dostluğu, Mithat'ın, Sait'in eski arkadaşlıkları, yıllardır yanıp duran bir dünyanın ateşiyle içte dışta kuşatılmış Türkiye'nin bu bulanık günlerinde önlemek şöyle dursun, sizin dedikleriyle üstüne bastırarak artırır oluyordu yalnızlığını. Ne Almanlara, ne dostlarına, ne çevresine güvenebilirdi. Yeni değildi ki bu da. Hiçbir gün güvenmemişti. Öyle değildi, tam güvenmemişti. Bir ölçüde güven duyduğu şeylerin de temelsizliğinin, çürüklülüğünün iyice ayrımına varıyordu şimdi. Kim kime güvenebilirdi ki o da güvensin? Varlık vergisiyle Aşkale'ye sürgün giden Manikya'nın baş adamı kuyumcu Kevork. Ne ses ne soluk Mösyö Arşavir'den, Manikya'nın küçük adı, deyişindeki acılığı unutamıyordu. Adadaki evini satmış dediği, nesi var nesi yok ortaya koymuş, gene de karşılayamamıştı çok ağır vergi yükünü. Galip'in de gücü yetmemişti Kevork'un durumunu değiştirmeye. Bir iki yere bu arada Eşref Bey'e de çıtlatarak başvurmaya kalkınca bütün kapıların nasıl sımsıkı kapalı tutulduğunu görüp çekilmişti o da. Sen bu işi hiç kurcalama Galip demişti Nebihli Hanım gizemli uyarı bakışıyla. Bir sürü kötü söylenti varmış bu işin altında. Manikya'nın İsveçre'de bir sanatoryumda dinlendiğini de Mithat söylemişti bir gün. Almanya'daki firmayla çalışıyorlardı ya Manikyan yoktu ortalarda. Mithat da bir rastlantı adamı Bern'de karşılaşan üvey oğlu Tahir'in mektubundan öğrenmişti. Tek güvencen cebinde olan. Şimdilik bir sıkıntısı yoktu o konuda. Geçen yıl Kevork'un salık vermesiyle biraz da altın alıp bir kıyıya koymuştu. Elindeki Reşat altınını evde bir küçük çekmecesinde saklıyordu. Yitiren düşleriydi sadece. Elindekilerle böyle yaşar giderdi işte. Geçen Mayıs sonunda Ankara'da hastalanıp da otel odasında ateşler içinde yatıp kalınca birden ağlanası biçimde kimsesiz bulmuştu kendini. Ticaret Bakanlığı'nda bir işi izlemeye çıkacağı sabah ateşli, dayanılmaz bir bel ağrısıyla uyanmış, bir anda ne yapacağını bilmez biçimde şaşırıp kalmıştı. Çok eskilerde kalmış düş gibi anımsadığı bir iki çocukluk hastalığı dışında yatağa düştüğünü bilmiyordu. Doktor çağrıldı. Yenişehir'de yeni açılmış bir klinikte tek kişilik oda bulunup da sedye içinde can kurtarana taşınana kadar bitmez tükenmez saatler geçirmişti. Doktorun yaptığı ağrı kesici iğneyle sancılara dayanabiliyordu ya, asıl yakıcı yanı elini kolunu bağlayan bu hasta yatağına çökmüş kimsesizlik duygusuydu. Otel koridorlarında sedyeyle taşınışı, asansöre sığmadığı için merdivenlerden sarsıla sarsıla indirilişi, yol boyu iki yana dizili kadınlı erkekli yabancı meraklıların uzak uzak, kötüsü birkaçının sıcak bir eğilişle acır gibi bakışları, kendini kendinden bile soğutur olmuştu. Senin gücünde bu kadardı demek. Bir iki kez şöyle bir uğrayıp koşturarak işine dönen Nebile Hanım'dan başka arayanı da olmamıştı hastanede. Kim arayacaktı ki? Birkaç kez de Sait'le Mithat telefon etmişlerdi. Hastanede konan tanı ağır bir silik yolu yangısıydı. Bakımı, iyileştirmesi 2 haftayı geçti. Yüklüce de bir para aldılar. İstanbul'a dönerken yataklığı uzun uzun yeniden düşündü durumunu. Eksikler olduğu belliydi yaşamında. Tam adını koyup bir yolunu bulmalıydı gidermenin. Evlenmeli miydi? Ne ölçüde doldururdu boşluğu? Hem kiminle? Gündeme yeniden Necla mı gelecekti? Epey uzaklarda kalmıştı. Konuyu ikide bir ortaya süren Hüsnü Melek Bey de çoktur sözünü etmez olmuştu. Uzun süren nikahat dönemini evinde geçirirken, çözümsüzlükler içinde dönenip duran kafasıyla baş başa dalgın oturup kaldığı günler, yüreğinin derinlerinde ürpertilerle duyumsadığı mutsuzluktan kolu kanadı kırılıyor, kaygıları eni konu korkuya dönüşüyordu artık. Hani nikahat tatlı demişti Ozan, onunki niye böyleydi? Yaşlılık mı bastırıyordu? Bu da neredendi şimdi? Gücünü kazandığını, Mithat'ın uğradığı bir gün onunla takılıp gelen eski bildik Macar kızıyla, Maria ile baş başa kaldıklarında kanıtlamıştı. Biter bitmez unutulup giden bir iki tatlı çırpınmaydı yaşadığı o kadar. Alman çevrelerinde tanınan Novotny'de garson Maria, birkaç gün sonra telefonla arayıp gelmek isteyince atlatmıştı özür dileyerek. İstediği, aradığı bu değildi. Kesin kes bilseydi ne olduğunu, kafasına, bilgisine, kişiliğine belki de tek güvendiği Mansur'la konuşuncaya dek sürüp gitti bu sallantı. Galip'i evden almış, Trabya'da yemeğe götürmüştü Mansur. Hastalıktan sonra evden ilk çıkışıydı. İyi bir gün olmuştu. Balık yemişler, Mansur'un içtiği yarım şişe rakıdan o da bir küçük teki korka korka yudumlamıştı. Yasaktı daha, iyi sarmıştı. Bir süre ben de senin gibi oldum dedi Mansur. Doğal. Yıkılacağına inandıklarımız yıkılmadı. Yıkılmayacağına inandıklarımız sarsıntı geçiriyor. Biz nasıl olacaktık? Toparlanacağız. Ne belli daha? Sana her vakit demişimdir. Olayların kabalığında eriyip gidenlerden değiliz biz Galipciğim. Ruh derinliğimiz var. Çözümünü o derinliğinde aramalısın. Sıradan kişilerden ayrı biri olduğunu anımsadın mı? Yeniden dimdik olmak için o ruh gücünü sen de bulacaksın. Evlenmeyi dene istersen. Necla diyordun. Ne oldu o iş? Epey salladın. Gerçekten seçkin biri o kızdı. Tek başına didinip duruyor. Arı gibi çalışkan. Çeviri, daktilo. Hiç kimseyle ilişkisi yokmuş artık bizim çocukların dediği. Mansur'dan duydukları sevindirmiş, mutlu bile etmişti. Ama yetmemişti. Karışık iç dünyasını yeni bir düzene kavuşturup her şeyi yerli yerine oturtmadıkça yaşamına yeni bir kişiyi hem de çoğu şeyini bölüşeceği bir kadını nasıl sokabilirdi? Mansur'u görmeye gittiği günlerde koridorda koşar gibi bir odadan ötekine geçen Necla'yı rastladığında hele gelip odasında Mansur'la ayaküstü bir şeyler konuşarak çıkışını duvar kıyısında iliştiği koltuktan seyrettiğinde duyduğu çocuksu heyecana şaşmıştı. Alay etmişti kendisiyle. Birkaç gün sonra gene aynı odada Mansur'un kendini Necla'ya tanıtmasında da önleyememişti o çocuk heyecanı. Kendini iyice de kızmıştı bu kez. Neredeyse sesi titriyecekti ki söz edecekken. Susmuştu o yüzden de. Belli ki ilk kez bir kadına evlenme düşüncesiyle bakmasındandı bu kızın uyandırdığı, aslında hiç de kendinin olmayan bu çelimsiz duygular. İç dünyasına getirdiği ilk çeyizi buydu demek kızın. Aman ne güzel. Daha ilk adımda sevgi değil, çekingenlik, kızgınlıktan doğan bir çekingenlik üretiyordu Necla ile kuracağı ilişki. Niye evlenecekti öyleyse? Sait'le bir türlü aynı günler İstanbul'da bulunamamaları, o da Ankara'ya gidip gelir olmuştu sık sık, araya hastalığı girince oturup Uti işini konuşmalarını safsaklatıp uzatmıştı. Mansur'la yemek yediklerinin ertesi günü Sait aradı. Gene aynı alaylı ağızla, ne o dedi, kafayı çekmeye başlamışsın, izin çıktı mı doktordan? Duraladı Galip, bozulmuştu biraz. İşin gücün beni izlemek galiba dedim. Benim işim herkes izletmek oğlum dedi Sait aynı alaylı sesle. Yalnız doktorlar mı? Biz de korumayı alırız adamı. Bir şeyler mi vardı bunun dilinin altında? Vardı. O akşam buluştuklarında açıkladı Sait. Tam anlayamamışlar ya bir sürü dümen dönüp duruyormuş Almanların arasında. Utel'in otele inmeyip gizlice onda kalması, ortaya çıkıp Ahver'in adamlarınca tanınarak izlendiğini anlayınca ortadan yitivermesi Almanları da şaşkına çevirmişti Sait'leri de. Şimdi söyle bakalım karı sana neler anlattı? Dişe dokunur bir şey anlattığını anımsamıyordu karının. Almanya'daki yaşamın korkunçluğunu gizlememiş, kimilerinin karamsarlığa düştüğünden söz etmişti, Hitler'e de inanıyordu. Alman ulusunun kaçınılmaz utkusuna da. Birinci Cihan Savaşı'nda iç düşmanlar yiyip bitirmişti Almanya'yı, Yahudi bankerler filan. Tek bir yumruktu bugün Almanya falan filan. Galip bu düşünceleri içinden artık pek paylaşmasa da duymuş olmanın sıcaklığıyla anlatırken yarı alaylı bir gülümsemeyle dinlemişti Sait. Uyuttu seni dedi.